Ayrım 7, sayfa 77. Makaleler. Konu başlığı: İktisada doğru. Bir milletin ihtiyaçları manevi ihtiyaçlarına münhasır değildir. Maddi ihtiyaçları da vardır. Toplumun manevi ihtiyaçlarından din, ahlak, sanat, düşünce, lisan gibi faaliyetler doğduğu gibi maddi ihtiyaçlarından da İktisat namını verdiğimiz faaliyet vücuda gelmiştir. Toplumsal faaliyetlerde onlardan bahseden ilimleri ayırt etmelidir. İktisat, toplumsal bir faaliyetin adıdır. Bundan bahseden ilme iktisadiyat namı verilir. Ahlaktan bahsedilen ilme ahlakiyat, sanattan bahseden ilme bediiyat, parantez içinde estetik, dinden bahseden ilme diniyat, parantez içinde ilahiyat, lisandan bahsedene lisaniyat, parantez içinde dil bilim, fenlerden ve aletlerden bahsedene fenniyat, parantez içinde teknoloji adları verilir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve işaretlidir. İktisat diğer toplumsal faaliyetlerin temelidir. Zira bir cemiyette her günkü yiyeceğini düşünmeyecek derecede gelire sahip adamlar bulunmazsa, orada alimler, sanatkarlar, filozoflar çıkamaz. İnsanın bir taraftan karnını doyurmak için hoşlanmadığı bir işle uğraşarak para kazanmaya çalışması, diğer taraftan kendini ilme, sanata, felsefeye vakfetmesi mümkün değildir. Altı çizili ve işaretli bölüm sona erdi. Bu gibi yüksek faaliyetlere nefislerini vakfedenler, bir taraftan yalnız zevk alacağı işlerle meşgul olabilecek kadar bir gelire, diğer taraftan kütüphane, atölye, teknik aletler gibi vasıtalara sahip bulunan fertler arasından ayrılabilir. Türkiye'de iktisadın gelişmesiyle zengin bir sınıf yetişmediği için yalnız zevk aldıkları işlerle uğraşan kimseler pek azdır. İlim, sanat, felsefe gibi faaliyetlerse ancak yaratılıştan bir yönelimle, içten bir zevkle yapılacak işlerdendir. İlmi, sanatı, felsefeyi bir geçim vasıtası yapmak isteyenler, alim, sanatkar, filozof olamazlar. Türkiye'de büyük alimlerin, sanatkarların, filozofların yetişmemesi, iktisadi hayatımızın çok geri olmasındandır. Memleketimizde hayatını bu gibi hasbi zevklere vakfedecek refahlı gençler yok gibidir. Spinoza gibi, Jean-Jacques Rousseau gibi adi el işleriyle yetinip geçinerek zamanını bu gibi yüksek faaliyetlere hasredenlerse her yerde enderdir. Türkiye'de öteden beri fikri faaliyetlerde az çok uğraşanlar memurlar sınıfıdır. Bunlar da ancak resmi vazifelerinden ayırabildikleri kısa zamanlarda bu gibi lüks işlerle uğraşabilmişlerdir. Bununla birlikte memurların bu yüksek işlere gösterdikleri heves, bu yolların ta nihayetine kadar giderek gerçek uzmanlar olmak için değildir. Memurların bu fikri işlerle uğraşmasına yegane itici güç kendini süsleme modasıdır. Şark'ta öteden beri fikri beceriler, idareci sınıfları süsleyen zihniyetler gibi telakki edilmiştir. Eski devirde 12 ilim ve hüneri öğrenerek her işten bahsedilebilir bir hezarfen olmak bütün gençlerin büyük emeliydi. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Avrupa'da bu gibi kimselere Dlightent denilir. Fakat orada Dlightent'lar beğenilmeyen bir zümre oldukları halde bizdeki hazarfenler en makbul seçkinlerden sayılır. Avrupa'da yalnız uzmanların eserlerine kıymet verilir. Bizde ise her şeyden bahsedebilenler otorite sayılır. Bunun sebebini de yine iktisadi hayatta bulabiliriz. Bu memlekette iktisadi hayat ne kadar yüksekse, iş bölümü de o derece derindir. Yüksek faaliyetlerin birer uzmanlık mesleği olabilmesi de ancak iş bölümünün çok derinleşmiş bulunduğu yerlerde kabildir. Demek ki ilimde, sanatta, felsefede uzmanlık mesleklerinin ortaya çıkışı da iktisat sahasındaki iş bölümünün gelişmesine bağlıdır. O halde bizde yetişen en büyük düşünürlerle ediplerin neden dolayı hazarfen kaldıklarının sırrı anlaşıldı. Altı çizili bölüm sona erdi. Mesela ateşin bir vatanperver olan Namık Kemal'in hem idare memuru, hem siyasi yazar, hem romancı, hem tiyatro yazan, hem de şair olması bir dereceye kadar memleketimizdeki iktisadi şartların bir neticesiydi. Emrullah, Mahmut Esat, Ahmet Efendiler gibi geniş bilgili simaların yetişmesi de bir dereceye kadar bu iktisadi şartların neticesidir. Bizde uzmanlığa bir dereceye kadar kıymet veren, az çok ilim aşkıyla yahut sanat sevgiyle yazı yazan iki şahsiyet hatırıma geliyor. Şemsettin Sami, Tevfik Fikret. Mamafi bunların uzmanlık dereceleri de memleketimizdeki iktisadi iş bölümüyle orantılı olduğunu nazardan uzak tutmamalı. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. İktisadi hayatın yükselmesi yalnız uzmanların yetişmesi için lazım değildir. Diğer toplumsal faaliyetlerin yaşaması da her birinin zengin bir bütçeye sahip olmasına bağlıdır. Altı çizili bölüm sona erdi. Mesela ilmin yükselmesi için büyük kütüphaneler, milli arşivler, etnografya ve tarihi müzeler, bilim kurulları, üniversiteler, uygun çalışma mekanları lazımdır. Bunları yaşatabilmek için büyük bir eğitim bütçesi ister. Sanat için de müzeler, tiyatrolar, konservatuvarlar, atölyeler, sergiler, konserler lazımdır. Bunların vücuda gelmesi de zengin bir bütçeye muhtaçtır. Ahlak bakış açısından da milletin dış bağımsızlığını kurtaracak ordu ile donanma, iç emniyet ve adaleti temin edecek idare ve adliye gibi geniş ve büyük teşkilatlara ihtiyaç vardır. Bu teşkilatların milyarlarca masraflara muhtaç olduğu da meydandadır. Bunlardan başka dinin teşkilat vesaire ibadetleri de zengin bir bütçeye muhtaçtır. Avrupalılarla Amerikalılar dini ayinler için milyarlarca para sarf ediyorlar. İtalya'da Toronto şehrini himaye eden Azize mahsus bir mukaddes gün vardır. Bugünün özel bütçesi 1 milyon İtalyan liretidir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Görülüyor ki yüksek ferdiyetler gibi yüksek faaliyetlerinde doğması ve yaşaması hep iktisadi hayatın yükselmesine bağlıdır. O halde iktisada verilecek önem yalnız maddi refahı temin etmekle kalmaz, yüksek faaliyetlerin mümkün olmasına da zemin hazırlar. Bir memlekette iktisadi hayat yüksek değilse ne ilim, ne sanat, ne felsefe, hatta ne de ahlak ve din yüksek tecellilerini gösteremez. Demek ki en manevi zevkleri, en ruhani vecleri duyabilmek için de yine iktisadi hayatın yükselmesi gerekiyor. Bu hakikat yalnız bu derecede kalsaydı, hiçbir kimse onu kabul etmekten çekinmezdi. Fakat Karl Marx'la taraftarları bundan aşırı bir mezhep çıkardılar. Tarihi maddecilik namını alan bu toplumsal mezhebe göre, toplumsal hadiseler arasında üstün mevkide olan yalnız iktisadi hadiselerdir. İlmi, felsefi, bedi, ahlaki, hukuki, siyasi, lisani, dini hadiseler gölge hadiselerden ibarettir. Parantez içinde gölge hadiseler epifemenler, insanın fiillerine hiç tesiri olmayan kendi gölgesi gibi tesirden, kuvvet ve nüfustan mahrum boş görünüşler demektir. Yine bu mezhebe göre toplumsal etken mahiyetine sahip olan yalnız iktisadi hadiselerdir. Diğer toplumsal hadiseler yalnız netice olabilirler. Fakat asla sebep olamazlar. Görülüyor ki tarihi maddeciliğin esası, iktisadi hadiselerin önemini gösteren sade, basit bir hakikattir. Fakat bu hakikat abartılı bir şekle sokulunca hakikatliğini kaybetti. Çünkü evvela toplumsal hadiselerin her türü bir toplumsal etkendir. Altı çizili bölüm sona erdi. Sonra bu hadiselerin her türü diğerlerini ve bunlar arasında iktisadi hadiselere etken ve sebep olabilir. Mesela sihir dinden doğduğu gibi iktisadi tekniklerden birçoğu da sihirden doğmuştur. Ahlaki, hukuki, siyasi, bedi, felsefi, lisani, fenli hadiselerin iktisadi hadiseler üzerindeki etkenlikleri, sebepleri de hiçbir suretle inkar olunamaz. İktisada mübalağalı bir mevki veren mezheplerden birisi de Edmund de Molins'in tesis ettiği toplumsal mezheptir. Bu mezhebe göre yarınki cemiyet yalnız üreticilerden ibaret olmalıdır. Bu düstur soyut şeklinde herkes tarafından kabul edilebilir. Çünkü üretici kelimesinin içeriği bakış açılarına göre değişir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Edmund de Molins ile taraftarlarına göre üretici yalnız iktisadi hayattaki maddi ürünleri vücuda getirenlerdir. Halbuki hakiki toplum bilimcilere göre dini, ahlaki, bidi, fikri vejlere, zevklere kaynak olan eserleri vücuda getirmek de bir üretimdir. Üretimin gayesi insanlara refahla beraber saadeti de temin etmektir. Altı çizili bölüm sona erdi. Refah maddi üretimleri istediği derecede, saadet de manevi ürünlere lüzum gösterir. Üreticinin manası genişletilince bir şair, bir filozof, bir alim, bir musiki şinas, bir ressam, bir mimar da üreticidir. Vatanı tehlikeden kurtaran, devlete çağdaş kanunlar yapan, dini ve ahlaki uyanışlar vücuda getiren, askeri ve siyasi, ahlaki ve dini büyük adamlar da birer feyizli üreticidir. O halde yarınki cemiyet uzmanlardan mürekkep olmalıdır demek daha doğrudur. Çünkü her uzman üretici olmakla beraber uzman kelimesi ekonomide özel bir manada da kullanılan üretici tabiri gibi yanlış anlamaya sebep olmaz. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve işaretlidir. İktisadi iş bölümünün gelişmesi, aynı zamanda toplumsal faaliyetlerin birbirinden ayrışması işiyle de yoldaşlık eder. Gelişmemiş cemiyetlerde hukuk, siyaset, ahlak, felsefe, sanat, ilim gibi faaliyetler dinden henüz tamamıyla ayrılmamışlardır. Toplumsal iş bölümü bunların da birbirine karşı hürriyetlerini temin eder. Toplumsal bir hayatın, toplumsal bir faaliyetin hürriyeti kendisi için olması demektir. Mesela bazılarınca sanat ahlak için yahut iktisat içindir. Sanata bu nazarla bakmak, sanatın asalet ve hürriyetini kabul etmemektir. Hakiki sanatkarlarsa daima sanat sanat içindir düsturunu şiar edinmişlerdir. Sanatın kendisi için olması, bizatihi bir gaye tanınması demektir. Sanat başka bir şey için olursa, o zaman yalnız bir vasıta mevkiinde kalır. Bir gaye derecesine çıkamaz. Altı çizili ve işaretli bölüm sona erdi. Sanat hakkındaki bu iki bakış açısı aynen ahlak, din ve fikir hayatları hakkında da mevcuttur. Bazılarınca ahlak cemiyetin düzeni için bir araçtır. En yüksek faziletlerin hiçbir gayeye dönük olmayan fiillerde tecelli ettiğini geçenki sohbetimizde gösterdik. Din de hiçbir zaman başka bir gayeye araç olmakla mevkiini muhafaza edemez. Din, yakınlı itikatlarla ve feyizli ibadetlerle ruha büyük bir vecd, samimi bir saadet verir. Dini hayat bu vecdleri yaşamak, bu zevkleri tatmaktır. Bazılarına göre din siyaset içindir. Hakikatte ise din yalnız kendisi içindir. Dine gerçekten kıymet verenler, dinin itikatlarına ve ibadetlerine kıymet verenlerdir. Yoksa dinin başka bir gaye için iyi bir vasıta olduğunu kabul edenler değildir. Bizde aydın sınıfın dini bir hayat yaşayamaması bu yanlış anlayışın bir neticesidir. Çünkü bizdeki dinciler ekseriyetle dini bir siyaset aleti telakki edenlerdir. Hatta müsbet ilimleri dinden çıkarmaya çalışanlar var. Bundan başka dinin kendi manevi kuvvetine önem vermeyerek nasihatlerini, irşatlarını hükümetin maddi kuvvetle gerçekleştirmeye çalışması da faydalı bir netice vermez. Fikre gelince, bu da başka bir gaye için değildir. Filozof sırf düşünmek için düşünür. Bu serbest düşünüşü kendisini hangi noktaya kadar götürürse, pervasızca oraya kadar gider. Filozoflar, birbirini denetledikleri, aşırılıktan korudukları ve tamamladıkları için en cüretli düşünürlerden bile bir tehlike çıkmak ihtimali yoktur. Binaenaleyh, hakiki düşünüşün serbest akımından hiç endişe etmemelidir. Şimdi bu değerlendirmelerden genel bir netice çıkaralım. Toplumsal olgular gayet karmaşık ve karışıktır. Binaenaleyh, toplumsal hayatı tetkik edenler tek yönlü olmamalıdır. Toplumsal olguları teke indirgemeye çalışmamalıdır. Bazı düşünürlerin yalnız dine, bazılarının yalnız iktisada kıymet vermesi doğru değildir. Cemiyetin hayatı için bunların her ikisi de lazımdır. Bunlar gibi ahlak, sanat, felsefe, ilim de toplumsal hayat için aynı derecede lüzumludur. 6 çizili bölüm sona erdi. Bunların yalnız birine kıymet verip diğerlerine ehemmiyet vermemek, vücudumuzdaki uzuvlardan yalnız birini faydalı tanıyıp diğerlerini faydasız görmek gibidir. Şu kadar var ki bu toplumsal hayatların hepsine kıymet vermekle beraber aralarındaki üstünlük sırasını aramak da lazımdır. İnsanda aklın vazifesi her şeyi layık olduğu mevkiye koymaktır. Adalet de herkese hakkını vermektir. Bu değerlendirmelerde muhtelif kıymetler arasındaki üstünlük sırasını belirlemeye çalıştığımız gibi başka başka nevilerden olan güzidelerin birbirine göre konumlarını da göstermeye uğraştık. Toplumsal değerler bu suretle bir düzen halini, bir sistem şeklini aldı. İnsan toplumsal değerler arasında bir üstünlük sırasını kabul etmezse hayatına bir program yapamaz. Dini, ahlaki, bedi, fikri ve iktisadi hayatlardan her birine ne derecede katılması lazım geldiğini tayin edemez. Düşünen bir insanın hayatı bu beş türlü hayatın toplamıdır. Bir insan muntazam bir ömür geçirebilmek için bir tabip reçetesindeki ilaçlar gibi bu beş türlü hayatın miktarlarını ilmi bir surette tayin etmiş olmalıdır. Konu başlığı: İktisadi mucize. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve işaretlidir. Harp esnasında asgari bir mucize gösteren bu millet, sulh devrinde de iktisadi bir mucize gösterebilir. Bu mucizeyi gösterebilmek için hangi yoldan yürümeli? Tanzimattan biri yürüdüğümüz yanlış yolu terk edersek doğru yolu bulabiliriz. Tanzimattan biri milli ruhumuza uymayan İngilizlerin iktisat nazariyeleri bizi şaşırttı. Hükümet fabrika tesis edemezmiş. Milli sanayi kurmaya ve korumaya çalışamazmış. Belediyeler ticaret yapamazlarmış. İktisadi teşebbüsler yalnız fertlerden ve şirketlerden beklenirmiş. İşte bu gibi genel mahiyeti bulunmayan kuramlar, eski iktisadımızın yıkılmasına sebep olduğu gibi yeni bir iktisadi hayata girmemize de mani oldu. Tanzimat'tan evvel gayet zengin sanayimiz vardı. Gayet estetik tekniklerimiz vardı. Çinicilik, halıcılık, boyacılık, ciltçilik, tesipçilik, demircilik, marangozluk vesaire. Bu tekniklerden her biri büyük bir millete iftihar sermayesi olacak güzel sanatlardandı. Tanzimat'tan sonra bütün bu teknikleri kaybettik. Yerlerine yenilerini de koyamadık. Eski ticaret teşkilatımız, esnaf teşkilatlarımız da büsbütün yıkılıp gitti. Altı çizili ve işaretli bölüm sona erdi. Niçin İngiliz iktisadiyatının kuramları milli hayatımıza uymadı? Çünkü İngiltere bir ziraat memleketi değildi. Ziraat için yeteri derecede arazisi yoktu. Orada çokça kömür ve demir madenleri vardı. Ahali arasında kendiliğinden büyük sanayi ortaya çıkmıştı. Kendi kendine deniz ticareti de büyük bir gelişmeye mazhar olmuştu. İktisadi hayat hükümetin teşvikine muhtaç değildi. Hükümetin iktisadi işlemlere müdahale etmemesi, ithalattan, ihracattan gümrük vergisi almaması, iktisadi hayatın gelişmesi için kafiydi. Binaenaleyh orada halk iktisadiyatı hükümeti şöyle söylüyordu: gölge etme, başka ihsan istemem. Bizde ise hal tamamıyla bunun aksiydi. Bizde ferdi teşebbüs gayet zayıftı. Şirket yapma kabiliyeti hiç yoktu. Büyük sanayinin ilifbasını bile bilmiyorduk. Buna lazım olan tekniklerden tamamıyla habersizdik. Demek ki yalnız ihtiyaçların sevkiyle iktisadi hayatın memleketimizde doğmasına imkan yoktu. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Özetle Türklere hükümet rehberlik etmezse Türklerin iktisadi hayatta bir tek adım atmasına bile imkan yoktu. Hükümet ise iktisatçıların ilmi telkinleriyle bu yardımdan kaçınıyordu. Zaten elde büyük bir bahane de vardı. İktisadi kapitülasyonlar. Halbuki iktisadi kapitülasyonların mani olamayacağı birçok resmi yardımlar vardı ki hükümet bunlara da hiç yanaşmak istemiyordu. Sanki yanaşırsa Manchester iktisatçılarının ruhları rencide olur diye endişe ediyordu. Bugün hamdolsun Manchester iktisadiyatının yalnız İngiltere'nin hayatına uygun olduğunu, her milletin kendine mahsus bir iktisat sistemi vücuda getirdiğini artık biliyoruz. Şimdiki ekonomi bakanımız Mahmut Esat Beyefendi'nin bizim için milli bir iktisat sistemi vücuda getirmeye kudreti ve yeterliliği herkesçe kabul edilir. Ben böyle bir milli iktisat sisteminden bahsedecek değilim. Ortaya koymak istediğim husus yalnız bir noktadan ibarettir. O da şudur. Türkiye'de büyük sanayinin teşekkülüne şiddetle ihtiyaç vardır. Memleketimizde büyük sanayinin teşekkülü ise asla fertlerin ve şirketlerin teşebbüsleriyle olamaz. Altı çizili bölüm sona erdi. Bilakis hükümetin, il genel meclislerinin, belediyelerin girişimiyle memleketimizde her türlü sanayi kurulabilir. Muhtelif askeri cephelerin vücuda getirdikleri imalathaneler buna canlı birer şahittir. Sulh olunca bu imalathaneler birer birer yıkılıp hedef olacak, o halde sulhtan sonra bu askeri cepheler yerine iktisadi cepheler vücuda getirsek, memleketin muhtaç olduğu bütün sanayiyi hükümetçe, belediyelerce tesis etsek olmaz mı? Orduda bu vazifeleri ifaya alışmış birçok subaylar var. Bunlar yalnız mevcut imalathaneleri idame ettirebilseler bile büyük bir kârdır. Halbuki sulhtan sonra Avrupa'dan büyük makineler, mahir ustalar ve mühendisler celbetmek de kolay olacaktır. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve işaretlidir. Sanayi mekteplerine boş yere birçok paralar sarf ediliyor. Teknikler ders yoluyla öğretilemez. Ancak çıraklık yoluyla öğretilebilir. O halde en iyi sanayi mektepleri fabrikalardır. Hükümetin il genel meclislerinin, belediyelerin tesis edeceği fabrikalar, evvela ait oldukları müesseselere büyük getiriler sunacaktır. Sonra ahaliden, fertten yahut şirket halinde istekliler çıkarsa, eskileri onlara satılarak, yenileri yenilenmiş olarak tesis olunur. Altı çizili ve işaretli bölüm sona erdi. Büyük Millet Meclisi iktisadi bir misak-ı milli suretinde bu gayeyi takip ederse, sulhtan sonra iktisadi bir mucizeyi de gözlerimizle görmek mümkündür. Türk milleti her sahada mucizeler göstermeye kadirdir. El verir ki, herhangi bir hedefi misak-ı milli haline koysun ve Büyük Millet Meclisi ile, ordusuyla, belediyeleriyle, müdafaa-i hukuk cemiyetleriyle bu misak-ı millinin gerçekleşmesine büyük bir iman ve ülkü ile çalışsın. İşte biz, vatanımızın hürriyet ve istiklalini kurtaran şanlı mücahitlerden sulhu müteakip yeni bir mucize daha istiyoruz. Bu mucize, milli medeniyetimize esas olacak iktisadi mucizeden ibarettir.